kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Güneş Sönmez. Eserin adı Canistan. Yazarı Yusuf Atılgan. Türü roman. Yapı Kredi Yayınları 9. baskı İstanbul Ekim 2012. ISBN numarası 978-975-363-931-7. Bu kitap 78 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 14 Ocak 2014. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Benim yazarlığımdan daha önemlisi günlük yaşamımdır diyen ve çok az yapıt verdiği kabul edilen Yusuf Atılgan, uzun zamandır yayımlanması beklenen son romanı Canistan'la yazarlık serüvenini tamamlıyor. Yusuf Atılgan, önce işkence adını koyduğu ve duruşma, yargıç, tanık, sanık bölümlerinden oluşmasını tasarladığı bu romanının sanık bölümünü yazamadan aramızdan ayrılmıştı. Ancak elinizdeki kitaba yarım kalmış bir roman demek de oldukça zor. Yusuf Atılgan bu yapıtında da yine kalemini sivriltiyor ve insan ruhunun kötücül tohumlarını büyük bir ustalıkla deşiyor. İkinci Meşrutiyet ve Milli Mücadele yıllarında Manisa köylerinde yaşanan trajik bir dostluk ve aşk öyküsü Canistan. Yusuf Atılgan, Manisa Ortaokulu'nu, Balıkesir Lisesi'ni ve ikinci sınıftan sonra askeri öğrenci olarak devam ettiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Nihat Tarlan yönetiminde hazırladığı bitirme tezinin konusu Tokatlı Kani, Sanat, Şahsiyet ve Psikolojiydi. O dönemde Akşehir'de bulunan Maltepe Askeri Lisesi'nde bir yıl edebiyat öğretmenliği yaptı. 1946'da Manisa'nın Hacı Rahmanlı köyüne yerleşti ve burada çiftçilikle uğraştı. 1976'da İstanbul'a döndü. 1980'den sonra Milliyet, daha sonra Karacan yayınlarında danışmanlık ve çevirmenlik, kısa bir sürede Can yayınlarında redaktörlük yaptı. Üzerinde çalıştığı Canistan adlı romanını tamamlayamadan kalp krizi sonucu Moda'daki evinde öldü. Aylak Adam ve Ana Yurt Oteli adlı romanlarında psikolojik yabancılaşma ve yalnızlık temasını başarıyla işleyen bir yazar olarak tanındı ve modern Türk edebiyatının önde gelen ustaları arasında yer aldı. Ana Yurt Oteli 1987'de Ömer Kavur tarafından aynı adla sinemaya aktarıldı. Film, Venedik Film Festivali'nde aldığı Fibreski ödülünün yanı sıra yurt içinde ve dışında başka pek çok ödülün de sahibi oldu. 1955'te Tercüman Gazetesi'nin öykü yarışmasında Evdeki Öyküsüyle Nevzat Çorum adıyla birincilik, Kümesin Ötesi öyküsüyle Ziya Atılgan adıyla dokuzunculuk kazandı. Aylak Adam romanıyla 1957-58 Yunus Nadi Roman Armağanı'nda ikincilik ödülünü aldı. Ölümünün ardından Yusuf Atılgan'a Armağan adlı bir kitap yayımlandı. Roman Aylak Adam 1959, Ana Yurt Oteli 1973, Canistan 2000. Öykü Bodur Minare'den Öte 1960, Eylemci Bütün Öyküleri 1992. Çocuk Kitabı Ekmek Elden Süt Memeden 1981. Çeviri Toplumda Sanat Baynes 1980. 1. Duruşma. 1921 yılı 26 Haziran gecesi Hacı Rahmanlı köyünün kuzeyinde Domuz Deresi'ndeki Bağdamı'nda Tokuç Ali minder üstünde uyuyakalan bir yaşındaki oğlunun üstüne bir çarşaf örterken damın önündeki tulumba yanında fener ışığında bulaşık yıkayan karısının bağırmasıyla elindeki çarşafı çocuğun üstüne düşürüp dışarı fırladığında kapıdan çıkar çıkmaz ensesiyle karışık başına inen bir sopayla yüzü koyun yere kapaklandı. Çeteler geçti kafasından bayılmadan önce. Kendine geldiğinde odanın ortasında hasır üstünde elleri ayakları bağlı yatıyordu. İlk gördüğü ayak ucunda duran çapraz fişeklikli bir adamdı. Başını hızla iki yana çevirdi. Oğlu minderde yoktu. İki yanında gene çapraz fişeklikli, tüfekli iki adam duruyordu. Ocağın üstündeki rafta yanan zeytinyağı kandilinin soluk ışığında ayak ucunda duran adamın yüzü yabancı gibi değildi. Ama kim olduğunu çıkaramadı. Başında yerleşik bir ağrı vardı. Çeteler, sonunda basıldık işte, Aptal gibi fırladım dışarı. Tüfeği alıp beklemeliydim. Bağa çıkmayalım bu yaz. Her gün gider geliriz. Geceleri köyde kalalım deyip durduydu Fatma. Dinlemedim. Ne yaptılar ki onları? Karım nerede? Oğlum nerede? Yandaki odada. Mutfakta onlar. Tokuç Ali. Tanıdın mı beni bakalım? Tanır gibiyim. Ama çıkaramadım bir türlü. Gelibolu'da mıydın askerlikte? İn in. Daha eskiye git. Sakalı bıyığı kes. 14-15 yaşında düşün bu suratı. Vay vay Selim. Lan Selim kardeş. Neredeydin bunca yıldır? Ne bakıp duruyorsun öyle? Hadi çöz şu ipleri de hasret giderelim. Ağır ol bakalım. Ben yatırıp bağladım seni. Bazı hesaplar var aramızda. Görülmeyecek hesap mı olurmuş aramızda? Selim'e köyde sağır karının oğlu derlerdi. Anasının kulakları ağır işitirdi. Eskiden Ali'nin babası Tokuç Osman'ın sağlığında, Selim 8 yaşında bir çocukken yanlarına yanaşma olarak gelmiş, yıllarca birlikte çalışmışlar, birlikte eğlenmişler, birlikte yaşamışlardı. Neredeyse kardeş gibiydiler. Sonra bir gün Selim hiçbir neden göstermeden bırakıp gitmişti. Onurlu, inatçı bir oğlandı. Bir şeyden alınmış olacaktı. Ali'nin yalvarmalarını dinlememiş, üstelik köyden ve anasından da ayrılıp gitmişti. Ali tüm soruşturmalarına, aramalarına karşın izini bulamamıştı. Şimdi karşısındaydı işte ama kas katıydı, düşmanca bakıyordu. Ne hesabı bu? Babam hakkını, birikmiş paranı vermedi miydi sen giderken? O değil, verdi elbet. Yanaşmanın hakkı parayla ödeniyor bu dünyada. Şimdi derdimiz başka. Gördüğün gibi çete başıyım. Gevura karşı çarpışıyoruz ara sıra. Tatar köyündeki cephe bozulduktan sonra dağda geziyoruz. İki Yunan devriyesini pusuya düşürüp kırdık. Ama adamların yemesi, cephanesi için para gerek. Hiç kimse kendiliğinden vermiyor. Zenginleri basıp zorla alıyoruz. Sıra sende şimdi. Altınların yerini söyle de gidip alalım. Ne altını lan Selim? Bende altın falan olmadığını bilmezmişsin gibi. Vardır, vardır. Babandan kalmıştır. Savaş bitmeden Gelibolu'da yaralanıp döndüm. Enişten doğru dürüst işlememiş bağı, tarlaları. Neredeyse genleşmiş. Babamdan kalan 40 küsür altından beygir çifti dümdüz yeniden. Kalanı düğüne gitti. İnat etme Tokuç. Bilirsin, ben senden inatçıyımdır. Zorla söyletirim sana. Olmadık şeyin yeri mi olurmuş? Hasan, bir yokla şunu çizmenle. Sağındaki adam çizmesinin burnuyla boş böğrüne üst üste iki tekme attı. Tokuç Ali'nin soluğu kesilir gibi oldu. İnledi. Daha tekmelerin acısı dinmeden Selim bıçağını çekip baldırına yavaşça batırdı. Ali'nin bacağı seyirdi ama kıpırdatamıyordu. Evimize ilk geldiği günden soframıza aldık bunu. Yalnız yatarken ayrılırdık. İşi hayvanlara bakmak olduğundan hayvan damının bir köşesindeki bölmede tahta kerevetteki yatağında yatardı. Anamla ablam iki ineği sağdıktan sonra uyandırırlardı onu. İnekleri sürüye götürmesi için. Birlikte götürürdük koca çeşmenin önündeki alana. Dönüşte sabah çorbamız hazır olurdu. İçine ekmek doğrayıp aynı kaptan yerdik. 13 yaşına geldiğimizde babam ilk tüfeğimi aldı bana. Tek namlılı kırma tüfeği. Selim'e de almazsan istemem bunu dedim. Babam sen şimdi al da ileride ona da alırız dedi. Olmaz, ötekini de aldığın zaman verirsin ikimize de. Nasıl sevinmiştik bir örnek tüfeklerimize. İşte bu bağda üzümler erdiğinde serçeleri kovmak için kullanırdık. Düşenleri toplar, burada pişirip birlikte yerdik. Bir de ara sıra gözlet bayırında keklik avına giderdik. İlk kekliği o vurmuştu. Üzülmeyeyim diye, kaderim varmış, benim önüme kondu demişti. Yüzü asık gittiydi bir gün. Ne oldu ki? Yakışır mı lan sana eski arkadaşına böyle hakaret etmek? Zorun paraysa setremin cebinde paralarım, al da git. Ne arkadaşı lan? Sen o gün hayvan damının kapısında beni horlamadın mı? Ne horlamasıymış bu? Babamın önünde boynuna sarılıp gitmeyesin diye yalvardım sana. Bırak şimdi gereksiz lafları. Altınların yerini söyle. Altın olsa hepsini helalimden verirdim sana. Hep böyle yok derler ama sonunda öterler. Saranlı'dan Bekir Ağa her şeye dayandı da göbeğine kızgın yağ dökerken söyledi. Ali ürperdi. Ulan ne kadar olmuş bu Selim. Göbeğime kızgın yağ mı akıtacak? Altın falan olmadığını biliyor ama bilmediğim bir şeyden ötürü öç alıyor benden anlaşılan. Ne ola ki? Dayanabilecek miyim her şeye? Köyde kalsaydım bu yaz. Bu yaz bağa çıkmayıp köyde kalsaydım kıstıramayacaktın beni. Kafama taktım bir kere. Köyde olsaydım bile evi basacaktım. Senin uyuşuk köylülerinden mi korkacağım? Bağırmanı duysalar bile kıçlarını kıpırdatmazlar korkudan. Duymamak için kafalarını yorganın altına sokarlar. Bu yaz nasıl olsa beni aşağılamanın öcünü alacaktım senden. En sevdiğim insan beni adam yerine komadı o gün. Malım mülküm yoksa, yanaşmaysam insan değil miydim ben? Yediğimiz ayrı gitmezdi seninle. Nasıl aşağılarım seni? Bir şeyden alınmışsın anlaşılan. Kes de altınların yerini söyle. Yoksa... Ali ağzını açmadı. Artık iyice biliyordu kendisinden öç aldığını. Altınlar bahaneydi. Aklınca horlayacak beni. Yalvartacak. Olmadık bir yer söyletecek. Sonra da adam değilmişsin deyip rahatlayacak. Tanrım, dostum düşman olmuş. Katlanabilecek miyim acıya? Bir kez daha denedi. Aramadık yer komadım seni. Askerde bile bakındım durdum. Başka birliklerden adamlara sordum. Manisalı Selim var mı sizin oralarda diye. Mal mülk neymiş? Gel seninle işleyelim yerleri. Birlikte üretir birlikte yeriz. Avluya senin için de bir ev yaparız diyecektim. Sen de evlenirsin. Yeter. Söyle şu yere de gidelim. Yer falan yok. Hasan, kır şunun diz kapağını dipçikle. Sağındaki adam tüfeğini kaldırdı. Dipçiğiyle dizine vurdu. Ali bağırdı. Zorlandı. İpler bileklerine gömüldü neredeyse. Söyle hadi. Solundaki adam kıpırdadı. Üstüne eğildi. Yavaş, yumuşak bir sesle. Söyle de bitsin. Nasıl olsa söyleyeceksin dedi. Olsa söylemem mi? Dayanılır mı bu acıya? Selim adama seslendi. Kadir, sen git de sayadan biraz çırpıyla birkaç odun getir. Şu zeytinyağını kızdıralım. Kadir odadan çıkınca sağındaki adam eğilip Ali'nin pantolonunun düğmelerini çözdü. Erkeklik organını çıkardı. Eline bıçağını alıp, söyle yoksa keseceğim dedi. Selim bir adım atıp adamın bıçaklı eline bir tekme vurdu. Karı mısın lan sen? Ne işin var orasıyla? Kapa pantolonunun önünü dedi. Adam söylenenini yapıp doğruldu. Anlaşılan bu Hasan Çetin'in celladıydı. Ali can acısıyla bağırdı. Sakatladın beni Selim. Bırak soksun şu bıçağı yüreğime de bitsin bu iş. Söylemeden bitmez. Nasıl olur tanrım? Selim mi bu? Mevlüt Hoca'nın bostan bozuğunda beygiri yayarken, geceleyin yağmur başladığında, kepeneklerimizin altında, üstümüze düşen damlaların tıpırtısında, yavaş sesle konuştuğumuz Selim bu mu? Lan Ali, şu Makbule var ya, Şakir Ağa'nın kızı Makbule, istiyorum onu. Ama o hep sana bakıyor. Bakarsa baksın be, gözüm yok onda. Doğru mu lan? Doğru elbet. Söyledim ya sana, benim gözüm Sarı Mustafa'nın Emine'de. Bir tenhada görünce söylerim Makbule'ye senin istediğini. Ben konuşsam, git be, sağır karının oğluna mı kaldım ben derse kahrolurum. Gönlüne girersen demez. Babası verir mi ki? Vermezse kaçırırız. Hele az daha büyüyelim. Kucağında çırpılar, odunlarla Kadir girdi odaya. Ocağın yanına bıraktı. Selim, önce tavaya yağ koy da öyle yak ocağı dedi. Selim Efe, beni dinlersen yakmayalım ocağı. Gidelim buradan. Bu adam da altın olsaydı çoktan söylerdi yerini dedi. Söyleyecek yerini. Göbeğini yarıp kızgın yağı damlatınca bak nasıl söyler. Sen dediğimi yap benim. Kadir iki yana salladı başını. Ocağın yanında asılı kara tavayı alıp kandilin yanındaki küçük ibrikten içine biraz yağ akıttı. Ocağı çatıp yaktı. Sac ayağının üstüne tavayı koydu. Ali'nin yanına gelip kulağına eğildi. Ali kardeş, niyeti bozuk bunun. Bir yer söyleyiver de yağı kullanmasın diye fısıldadı. Ali kardeş, niyeti bozuk bunun. Bir yer söyleyiver de. Göbeğini yarıp da yağı damlatınca feleğin şaşar Tokuç. Öldürür seni bu yara. Sen hiç yanık acısı çektin mi dedi Selim. Dizindeki korkunç acı hafifliyormuş gibi geldi Ali'ye. Unuttun mu lan? Mantar tabancasından elim yandığında merhem sürsün diye anana sen götürmüştün beni. Neredeyse ağlayacaktın. Ali o bayram gününü düşündü. Bayramın ilk günüydü daha. 9 yaşında mıydık yoksa 10 mu? Ceplerimizde mantarlar ve mantar tabancasıyla kızların ben pazara varayım oynadıkları Şakir Ağa'nın evinin avlusuna girmiştik birkaç oğlanla. Kol kola girmiş iki sıra kız birbirlerine gidip dönerek mani atıyorlardı. Çaktırmadan sinsice yaklaşıp istediğimiz kızın eteğine mantar tabancasını sıkarak korkutur, böylece onu sevdiğimizi belirtirdik. Yüreğim çarparak Emine'ye yaklaşırken cebimdeki saklı tabancayı fazla sıkmış olacağım ki tetikteki parmağım tabancayı patlatmış ve cebimdeki mantarlardan biri de ateş alarak elimi yakmıştı. Bayramlık setremin cebinin astarı da biraz yanmıştı. Korkunç bir acıyla gözlerim sulanmış dururken Emine sıradan ayrılıp "Oh olsun, korkutacaktın değil mi?" diyerek yanıma gelmiş, avcumdaki yanığı görünce "Çok mu acıyor?" deyip ağlamaya başlamıştı. Selim telaşla "Gel hadi anama gidelim. Onda yanık merhemi var, sürsün," dedi. Koşa koşa gittik Selimlerin tek odalı evine. Anasının sürdüğü merhem biraz gidermişti acımı. Selim'in anası kırlarda ot kökleri, tohumları toplar ve çeşitli ilaçlar yapardı bunlardan. Sonra bir hafta sağ elimi kullanamamıştım. Şimdi Selim göbeğimi yarıp kızgın yağ mı akıtacak? Tanrım, nasıl olur bu? Nasıl olacak? Diz kapağımı tuz buz ettirmedi mi? En sevdiğim arkadaşımın bana bunları yapabilmesi için büyük bir suçum olmalı benim. Ocaktaki yağ cızırdamaya başlayınca Selim, Ali'nin yanına diz çöküp pantolon kayışını çözdü. Gömleğinin eteğini göğsüne doğru sıyırıp göbeğini açtı. "Hasan Efe, tut şunun kollarını," dedi. Hasan Ali'nin bağlı kollarını tutup başına doğru gerdi. Selim, "Yerini söyle Tokuç, yağ içine işler, öldürür seni sonra," dedi. Ali dişlerini sıkıp kendini acıya hazırlamaya çalışıyordu. Bıçağın ucunun karnında gezindiğini duydu. Kanı ılık ılık sızdı beline doğru. Bu ara Kadir ocaktaki tavayı getirip Selim'e verdi. Göbeğine damlayan kızgın yağın acısıyla Ali bağırdı. "Yaktın beni Selim. Neden be? Neden? Söyle de bileyim. Unuttun mu lan? O gün körpe sıpayı düzmeye gittiğimizde beni kapıda bırakıp girdin dama. Önce kim girsin diye sormaz mı insan bir kere? O zaman bildim birden senin ağaoğlu olduğunu. Beni horladığını. Sıpa senin malın da elbet. Buymuş demek. Değer mi bunlara? Hayvanlar senin de malın gibiydi. Ben bakıyordum, kullanıyordum ama malım değildi." Ali dişlerini sıktı. "Köyde evdeki dut ağacının dibinde gömülü desem bırakıp gidecekler beni. Ama artık sadıcım değil, düşman olmuş bana. Daha ne yapabilir ki? Dayanırım. Karımla oğlumu da boğmuştur bu katil. Biraz hafifler gibi olan acısı göbeğine akıtılan yağla yenilendi ama bağırmadı. Tanrım, sıpa işi olamaz bu. İçime işledi kızgın yağ. Bu yara sağ koymaz beni. Büyük bir suçum olmalı bu yazgıyı yaşamam için. Selim alet oldu buna. Ama niye o?" Kadir yaklaştı yanlarına. Selim'in elinden tavayı aldı. "Bırak gari şunu Selim Efe. Adamın altına olsaydı daha ilkinde söylerdi yerini. Boşuna kıydık canına." Selim doğruldu. "Haklısın. Gidelim hadi. Çözeyim mi iplerini? Bırak kalsın. Sabaha çıkarsa bir çözen olur. Bari kadını çözsek. Çocuk uyanınca ağlar. Olmaz. Yunan jandarmasına haber salabilir." Onlar kapıdan çıkınca Hasan, Ali'nin dizi kırık bacağını bir tekme atıp kapıya yürüdü. "Erkek adam mısın lan? İyi dayandın," dedi. Ali dizinin depreşen acısıyla bağırmamak için kendini güçlükle tuttu. "Ulan Hasan mısın ne boksun? Sağ kalırsam seni gebertmezsem bana da Tokuç demesinler." Gittiklerine inanamıyordu bir türlü. Şimdi geri dönseler, "Yeter, altınlar evde, avluda, dut ağacının dibinde gömülü," diye bağırabilirdi. Bir süre sonra uzaktan atların ayak seslerini duyunca rahatladı. Neyse, Fatma ile oğlana dokunmamışlar. Bağlamışlar ama niye sesi çıkmıyor? "Fatma," diye bağırdı. Öteki odadan bir inilti duyar gibi oldu. Ağzını da bağlamışlardı demek. Bağlarını çözmenin bir yolunu bulsa, köyden Hacı Vehbi'yi getirir ve böyle işlerde uzman olan bu yaşlı adamın belki de yaralarının sağlamasında bir yardımı olabilirdi. Fatma yuvarlana yuvarlana yanına gelebilse, belki birbirlerinin ellerini çözebilirlerdi. Ama ya öteki odanın kapısını kapatmışlarsa? 1. Ayrımın sonu. Sayfa 14.